Ayrım 14.
Alacakaranlığın akşamdan geceye doğru kollarını uzatmaya başladığı saatlerdi. Elektrikleri yakmaya omuz silken bir yalnızlıkta, kısık seslerin söylediği sokak şarkılarını dinlerken, kalkıp yazı yazmam da gerekiyorsa, yazmaya da bilirim demek özgürlüğüne ihanet etmediğine, ta yüreğinin köküyle inanıyorsan ancak yazabilirsin. 8-6-1985. Eğitim nedir, öğretim nedir? Bir ülkenin kalkınması eğitim sorunudur. Sahi mi? Emin misiniz? Bunu hükümet hesabını okuduktan sonra eğitilmiş olduklarını sanan diplomalı kravatlılar uydurmuştur. Bir ülkenin kalkınması eğitim sorunu değildir. Eğitim demek kazanılan paranın nasıl harcanacağını farkına varmadan bilmek demektir. Geri kalmış ülkelerde ve hatta artık geri kalmışlık kefeni yırtmakta olan Türkiye'de paranın nasıl harcanabileceğini bilen adam sayısı çok azdır. Zıt bir laf. Benim param olsa bak ben nasıl bilirdim onu harcamayı. Oysa parayı harcamasını bilmek, parayı kazanmasını bilmekten çok daha zordur. İnanın zordur. Parayı harcamasını bilmek çok büyük bir eğitim ister. Paranın en iyi nasıl harcanabileceğini insana ailesi ve çevresi öğretebilir. Ne kadarımızın ailesi ve çevresi para harcama düzeyine varabilmiştir ki? Ayrıca bir de paranın en iyi nasıl harcanabileceğini öğretsin bize. Doğru dürüst bir levrek, mayonez yiyebilmek için sanıyor musunuz ki Güneydoğu ağlarındaki milyarlar yeterlidir? Değildir. Beyaz şaraplı balıktan sonra ne yiyeceğiz ve hangi şarabı içeceğiz onunla? Bunlar kızdırıcı laflardır. Türkiye'de konuşulmasına alışılmamış laflardır. Ama eğitim bu tür konuları kapsar. Türkiye'nin insanı parayı nasıl harcayacağını değil, nasıl kazanacağını öğrenmek istiyor. Parayı nasıl harcayacağını bilse, nasıl kazanacağını da zaten öğrenirdi. Paranın harcanma sonsuzuna dönük bir eğitilmişlik, paranın nasıl kazanılacağını da dansa kaldıran bir kavalyedir. Ve para eğitimle değil, öğrenimle kazanılabilir. Okullar para kazanmak için gerekli donatımları sağlamaya yarar, buna da eğitim değil, öğrenim denilir. Yani efendim, okullar sayesinde parayı kazanmak için gerekli donatımlara sahip oluruz. Ailemizle çevremizden bize yansıyan eğitim sayesinde de o kazandığımız parayı en zevkli ve verimli bir biçimde nasıl harcayacağımızı biliriz. Türkiye'nin sorunu eğitim midir, öğretim midir yoksa her ikisi midir? Yani biz hem parayı kazanmasını hem de harcamasını çağdaş ölçeklere göre biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Hemen hemen hiç tartışılmamış bir konudur bu. Eğitim, yani çevre ve aile paranın nasıl harcanacağını öğretir. Kişiyi 40 katlı bir baklavanın ince hamurlu fırınlarından geçirir usulca. Öğretim ise fırının nasıl yakılacağını, baklava hamurunun nasıl tutulacağını, yani paranın nasıl kazanılacağını. Şans, fırsat, açık gözlük. Yolunu bulan buluyor inançları. İnanın fasaryadır. Bir Harvard mezunu dünyanın her yerinde kendisine yetecek kadar parayı kazanır. Yemekten sonra hangi marka konyakla, hangi marka puronun naçiz vücudunun keyfine gittiğini de bilir. Onların öğrenimleri eğitimleriyle az çok eşittir. Bizdeki 15 çocuklu garibanın gariban oluşu Harvard mezunu olamayışındandır. Bu ne bir eğitim sorunudur ne de bir öğretim sorunu. Bu insan malzemesindeki kaliteyi artıramama sorunudur. Nasıl artar? Kadınların bu konuları içlerine sindirmesiyle artabilir insan malzemesindeki kalite. Onlar annelerdir. Onlar doğurur ve yoğurur insan malzemesini. Ama 22 milyon kadından en az 3 milyonu dönmeceli olarak her gün erkek dayağı yiyorsa, orada ne para kazanmasını ne de harcamasını bilen çıkar sağlamına. Türkiye'nin sorunu eğitimdir. Yapmayın yahu. Türkiye'nin sorunu en az 3 milyon kadına her gün sopa atılmasıdır. 26-10-1988. Kadın hakları ve öldürülmüş şehzade anneleri. Belirli kalıpları tekrarlayıp durma alışkanlığının kolaycılığından daha yeni, daha taze, daha değişik ve daha doğurgan değerlendirmelere gidememek ne kötü. Bir örnek verelim mi? Bizde de kadın haklarını savunup koruma örgütleri gün günden daha güçleniyor, anaçlaşıyor ve toplumdaki ortak vicdanın duyarlı bir terazisini kurmaya başlıyor. Bir de bu alandaki söylenmiş sözler, yazılmış yazı ve kitaplarla ileri sürülmüş görüş ve düşüncelere bakın. Bir bölümü ne kadar yürektense bir bölümü de adet yerini bulsun türünden bıktırıcı bir monotonluk içinde. Kadın hakları konusunda topluma yepyeni pencereler açacak tarihsel kapsamlı değişik girişimlere hiç mi hiç rastlanmıyor. Çocukları öldürülmüş valide sultanların bir listesi bile çıkarılmamış. Böyle bir liste çıkarılsa ve sultanların ölüm yıldönümlerinde türbeleri kadın örgütlerince ziyaret edilse ne kadar büyük bir ilgi çeker bilir misiniz? Bu ziyaretler bir gelenek yoğunluğu kazandıkça tarihsel bilinçte de bir cilalanma başlar. Türk sinemasında dahi yeni yorum çabaları süzgeçleyen realist çeşitlemelere uç verebilir. Bizde Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili kesin belge yoktur. 1299 yahut 1300'de Osman Bey, Söğüt ve Doman içyörelerinde Kayı aşiretinin başına geçtiği zaman, ki bu dahi belgelerden çok sonradan biçimlendirilmiş bir yakıştırmaya dayanır, Ayasofya tam 800 yaşındaydı. Osman Bey, Ertuğrul Gazi'nin oğluydu. Ya Ertuğrul Gazi kimin oğluydu? Bu konuda Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı şöyle diyor. Osmanlı hanedanına ait meçhul noktalardan birini de Ertuğrul Bey'in babası ve nesebi meselesi teşkil etmektedir. Elimizde en eski vakainameler bulunmadığı için uzun yıllardan beri yapılan tetkikler henüz müsbet bir netice vermemiştir. Bununla beraber Ertuğrul Bey'in babasının şimdiye kadar tarihlerimizin kaybettikleri gibi Süleyman Şah olduğu şüpheli olup, yeni araştırmalar neticesinde bunun Gündüz Alp olması ihtimal dahilinde görülüyor. Mahalli anneanneye göre Ertuğrul'un validesi de Hayme Ana'dır. Biliyor musunuz Hayme Ana'nın mezarı ne zaman yapılmıştır? Tam 600 yıl sonra, 1892'de. Kendisinden önceki 33 padişahın vefasızlığını affettirmek ister gibi o tarihte Abdülhamit yaptırtmıştır Hayme Ana'nın mezarını. Kadın hakları ile ilgili örgütler her yıl gidip bir buket çiçek koysalar Hayme Ana'nın mezarını. Geniş kitleler de öğrenmeye başlamazlar mı Hayme Ana'nın kim olduğunu? Toplumsal dokunun ortak kültürü biraz da bu tür anımsamalarla bahçeleşir. Kaldı ki kendi ölümünden sonra da olsa ikinci oğlu öldürülmüş bir anneydi Hayme Ana. Torunu Osman Bey öldürmüştü Hayme Ana'nın ikinci oğlunu. Yani Osman'ın da amcası olan Dündar Bey'i, yani kendini de amcasını. Oğlu öldürülmüş ikinci valide sultan, birinci Murat'ın karısı, sonradan Müslüman olmuş Bulgar prensesi Tamara'dır. Oğlu Savcı Bey'i kendisine baş kaldırdığı için babası gözlerini kızgın demirle çıkartıp astırmıştır. Tamara'nın ikinci oğlu Yakup Bey'i de baba bir anası ayrı kardeşi birinci Beyazıt, birinci Kosova Savaşı'nda öldürtmüştür. Türbesine bir tutam karanfil konması kadın hakları açısından da anlamlı olmaz mı? Alışılmış kalıpların ötesinde akılcı bir tazelenme öylesine değiştirir ki Türk yaratıcılığını. Bugünkü terörün dahi geçmişteki sahnelerini neden-sonuç ilişkileriyle çok daha geniş ve modern açılardan görmeye başlayabiliriz. Ve monist diyalektiğin de nasıl çalıştığı ve çalışmakta olduğunu daha derinliğini izleme olanağı buluruz. Evren durmadan değişir, evrenin bir parçası olan insan toplumları da değişir. Bu değişimin nasıl bir prosesle olduğunu kavrayamayanlar, birbirinin tekrarı olan kalıp sözlerle durağanlığa yapışmayı kolaycı bir yol olarak görürler. Büyük sıkıntılar verirler toplumlara ama değişimi yine de önleyemezler. Hele bugünkü bilgisayar dünyasında. 16.1.1994. Politikada da sahteciliğin sonu ve internet dönemi. Bir toplumun düzeyini değerlendirmekte başvurulan ölçeklerden biri de kullandığı dil. Kişiler ortalama kaç sözcükle konuşuyorlar? Sözcük zenginliği en çok hangi tür kavramların üstünde yoğunlaşmış? Sokak argosundaki yenilenme hangi tür kalıpları zorluyor vesaire. Örneğin 500 yıla yakın bir süre önce yaşamış olan Fuzuli şiirlerinde toplam 3000 sözcük kullanılmıştı. Ahmet Haşim'in kullandığı sözcük sayısı ise 2000'in altındadır. Fransız edebiyatında dili en zengin kullanmış kalem 20.000 sözcükle Victor Hugo, en az sözcük kullanmış olan Ozan 2.000 sözcükle Racine. Şark toplumlarında aklın öz gerçeği aydınlatma tutarlılığı yerine kurnazlığın öz gerçeği saklayıp kendi işine geleni gerçekmiş gibi karşısındakine sunma alışkanlığı ağır bastığından Türkçede de kandırma kavramına çengellenmiş sözcükler sürü sepet. Yutturma, kazıklama, ketenpereye getirme, mandepsiye bastırma, kakalama, dolap çevirme, zokayı atma, aldatma, yedirme, dümen çevirme, üç kağıda getirme, dalavere yapma, uydurma, sokuşturma, düzenbazlık etme, mantara bastırma, hilecilik, yalancılık, göz boyama vesaire. Akıl açıklayıcı olduğu için özgürlükçüdür, kurnazlık ise saklayıcı olduğu için baskıcı. O yüzden şark toplumları baskıcıdırlar. Şark toplumlarındaki kişilerin açıklayabildikleri şeyleri oranla açıklayamadıklarının kat kat fazla olması kendilerini çeşitli maskelere bağımlı kalmaya zorlamıştır. Keskin bir ırkçılık, dindarlık, liderine tapma vesaire gibi. Mesleksiz olarak yaşamaya, hatta önemli dahi olmaya kalkmanın tek yöntemi sayılan şark kurnazlığı, önümüzdeki yüzyılda tümden iflas edeceğe benziyor. Nedenine gelince, önceki günkü Cumhuriyet'te iletişim teknolojisiyle ilgili bir alıntı vardı Time dergisinden. 1990'lı yılların başında 1 milyon kişinin üye olduğu internet ağına bugün 57 milyon kişi bağlanmış. 3 yıl sonunda bu sayının 700 milyona çıkacağı öngörülüyor. Telefon örgütü bugünkü düzeyine 100 yılda gelmiş, oysa internet aynı düzeyi yakalayıvermiş 5 yılda. Yine önceki gün Almanya'da yaşayan Mehmet Binay, sadece internette yayınlanan Büyüteç dergisindeki bir yazıyı faksladı bana. Yazıya başlık olarak şu soru oturtulmuştu. İnternet devletlerin egemenliğini azaltabilir mi? Binay sadece internette yayınladığı dergisindeki ilginç yazıda şiddet örgütlerinin internet aracılığıyla dünyaya sundukları değişik görüşlerden örnekler veriyordu. Sabancı cinayetini işleyenler daha geçen yıl internet sayfalarında açıklayıp durmaya başlamışlar bir cinayeti nasıl işlediklerini. Hem de Türkçe metnin yanında İngilizce, Flamanca, Almanca çevirileriyle. İnternetten tüm dünyaya seslenenler sadece şiddet örgütleri değil elbet. Bazı kişiler de teknik buluşlarını yansıtıyorlarmış. Örneğin Avustralya'daki emekli bir asker internetteki özel sayfasında basit bir yöntemle 100-200 metre çapındaki bir alanda bulunan tüm elektrikli aletlerin nasıl etkisiz bir duruma sokulabileceğini açıklıyormuş. Dünyanın hızla bütünleşmeye ve dünya üstünde yaşayanların birbirleriyle hiç tanışmadan iletişim kurmaya başladıkları bir çağda bir takım kandırmacalara dayalı şark kurnazlığı ne kadar sürdürülebilir ki etkinliğini? Bir yandan kendi suçlarını örtbas etmek için parlamentoyu kullanıp, bir yandan da eroin kaçakçıları ve sabıkalı tetikçilerle işbirliği yaparak sonuna dek ayakta kalınabilir mi? Aklın ve akla dayalı teknolojinin açıklayıcı özgürlüğü, kurnazlığın saklayıcı baskılarını pes perişan ediverecektir yakında. O nedenle tek çıkar yol saydamlıktır. Politika dahi saydamlıktan korkanların uğraşı olmaktan artık hızla çıkmakta. Türkiye, onca abuk sabukluğa karşın yine de bu evrensel değişimin çok dışında kalamaz. 31-1997. Billurlaşmayan iki kavram, devlet ve demokrasi. Vaktiyle Bebek'te bir küçük tekneler bekçisi vardı. Kimi görse devlet kötü yönetildiğinden yakınırdı. Şişmanca, yaşlı, ters suratlı bir adamdı. İndir şekerin fiyatını, dondur ev kiralarını, kapat kahveleri, denetle kasapları, yasakla kara borsayı gibi şeyler söylerdi. Devlet yönetiminde büyük iddia sahibiydi. Şayet kendisi başta olsa her bozukluğu 5 dakikada düzeltivereceğine inanırdı. Böyle bir mucizeyi nasıl bir yöntemle gerçekleştireceğini de açıklardı. Laf anlamayana basacaksın sopayı. Yönetilenlerinden %88'inin kazara suyun başında olsalar herkesi asıp kesip döveceklerini söylediği tek toplum belki de bizimkidir dünyada. Ara rejimler sırasında yapılmış olan işkencelerin kıyısından köşesinden gündeme gelir gibi olduğu tarihlerde bir yabancı siyasetçi, bizim işkence saydığımız şeylerin çoğu onların günlük yaşamlarında adeta kültürlerinin bir parçası olmuştur demişti. Üstelik yabancı siyasetçi işkenceler yüzünden Türkiye'nin çok da kınanmamasını isterken söylemişti bunu. Dayağı tokada asmaya kesmeye çok da meraklı olmadığımızı söyleyemeyiz. Uyumakta nızıldanan kundak bebeklerinin dahi kulaklarında patlayan ilk anne tehdidi, şimdi seni geberteceğimdir. Hangimizin çocukluğu, durumu babamız öğrenirse kemiklerimizi kıracağı korkutmacasıyla geçmedi. Durmadan kelle vurduran ceberut bir padişah modeli, ev içi yönetimlerinde dahi taklit edilmek istenen tek örnektir. Hala daha günde dayak yiyen kadın sayısının 3 milyonun altına düşmediğini görmezlikten gelebilir miyiz? İsa'nın uğramadığı köyün romanı gibi, hukuk da bizim yaşam anlayışımızı uzaktan dil çıkararak geçmiştir. 1946'dan bu yana muhalefet tarihimiz birbirine eklenmiş genel bir suçlamalar zinciridir. Ama bu suçlamalarda belgesel ayrıntılara hemen hiç inilmemiştir. Örneğin verilen kararı Yargıtay'ın bozduğu, tutuklu görülmüş davalar konusunda hiçbir araştırı ve açıklama yapılmamıştır. Tıpkı ekonomik alanda nasıl dış kaynak yaratılabileceği konusunda da hiçbir öneri getirilmemiş olduğu gibi. Ve eleştirilerin göbek taşını daima iki iddia oluşturmuştur. Ya böyle devlet olmaz, ya böyle demokrasi olmaz. nasıl olur sorusu ise genellikle yanıtsız kalmıştır. Daha doğrusu yanıt bu eleştirileri yapanların iktidar olmalarıyla ortaya çıkacağı postülasına lehimlenmiştir. Devlet kavramıyla demokrasi kavramı birbirine çok da aşık olan kavramlar değildir. Devlet kavramı dolmuş bir çerçeve üstüne oturmak ister. Demokrasi kavramı bu çerçeveyi durmadan değiştirmeye dönük düşünce, eğilim, istek ve akımların tümüdür. Böyle devlet olmaz yahut böyle demokrasi olmaz dediğimiz zaman ağırlığı dolmuş bir çerçeve üstüne mi yoksa değişmesini istediğiniz bir çerçeve üstüne mi koyduğunuz açık seçik anlaşılamaz. Nitekim ara rejimleri böyle devlet olmaz gerekçesiyle gelirler ve böyle demokrasi olmaz gerekçesiyle giderler. Türkiye henüz ne partileri ne de yayın organlarıyla bu kavramları dahi açık seçik net bir billurlaşmaya kavuşturamadı. Bebekteki tekne bekçisinin yönetimden yakınırken çıkış yolunu Dragula tipolojisinde araması ve uygulanacak yöntem olarak da basacaksın sopayı demesi bundandır. Hukuk ve ekonomiden soyutlanmış kafalarla post kapma kavgasından ibaret bir didişmede kavram berraklığı aramak, bedevi çadırında mayonezle levrek aramak gibi garip bir hayaldir. Garip bir hayaldir ama belgesel araştırmalara dayanan ve somut çözümler getiren önerilere de büyük özlem vardır. Sayın Erdal İnönü'nün yeni programında ceza yasasının çağ dışılığı üstünde durması ve sık sık işkence alışkanlıklarının altını çizmesi bu alandaki ilk adımlardır. Herhalde avantı örgütlerinin itiş kakışını halk kitlelerine kendileri için çıkar seçeneği olarak göstermekle ne çağdaş bir hukuk düzeyine varılabilir ne de çağdaş bir ekonomi düzeyine. Asparagas ekonomisinin gözü dönmüş ihtiraslarına yeniden felaket simsarlığı hakkı tanımanın da demokrasiyle falan hiçbir ilgisi yoktur. Sosyalist partisi olmayan bir ülkede eski sadrazamlardan şuna veya buna itibar iadesi istemekle demokrasiye değil, olsa olsa rahmetli Bülent Nuri'nin deyimiyle bir türlü içinden çıkamadığımız kakokrasinin ta dibine gidilir. 27-1987 Hayatın paparazzisi. Kış sabahları serin oluyor. Hele erken de kalkıyorsan mutfak daha da serin. Önce ocağın üstünde çaydanlıktaki suyu kaynatacaksın. Orta boy bir bardağa 2 kaşık Nescafe ile 2 kesme şeker. Ve bardağı kaynar suyla doldurup karıştırınca duman duman mis kokulu kahve hazırdır. Arkasından çayı da demler, kahveni alıp yeni gelmiş gazeteleri okumaya çıkarsın. Rahmetli Edip Hakkı bir türlü tükenmeyen onca hırgürün özetini pek kestirmeden yapardı. Herkes bu dünyada kıçını doğru dürüst yerleştirebileceği bir yer arar. Gerçi en büyüklerin dahi söyledikleri bunun çok ötesinde şeyler değildir. Örneğin bakın Baudelaire ne diyor? Hayat her hastanın ille de yatağını değiştirme takıntısına tutulduğu bir hastanedir. Genellikle sanatçılar karamsar olarak değerlendirmişlerdir yeryüzünden geçiş serüvenini. Belki de bekledikleri anlayışı her zaman tam bulamadıklarından. Daha genel ve gerçekçi bakıldığında görünen odur ki herkes becerebildiği kadar yaşıyor bu dünyada. Tıpkı tavlayı da, futbolu da, dominoyu da becerebildiği kadar oynadığı gibi. Ne var ki her yerde ya pullarla zarlar aynı değil, ya kale direkleriyle yeşil alan, ya taşlarla sayılar. Tabii bir de meslek ve kişi özellikleri ilgili kategoriler var. Örneğin zamanını bağımsız olarak kullanabilenler ve kullanamayanlar. Bir ömür beylik şablonları tekrarlamakla yetinenler ve böyle bir donmuşluğa uğramadan yeni değerlendirmelerle uğraşanlar. Yahut aynı çerçeve içinde çakılıp kalmış olanlar ve daha değişik perspektifleri de merak ederek yaşayanlar. Bu arada toplumların çağlar içinden geçişine bakarken iki de değişik grup çıkıyor ortaya. Varlıklı olmanın çekim alanı içinde kümelenenlerle var olmanın çekim alanı içinde birikenler. Daha somut bir anlatımla servet yaratmaya dönük olanlarla sanat ve bilim yaratmaya dönük olanlar. Bir de akşam inince binlerce ev penceresinin küçük kareler halinde yanan ışıkları var. Ve onlardan çoğunun birbirine benzeyen hayatı. Soyunup dökünülmüşlüğün rahatlığında açılan televizyon, hazırlanan sofra, azgınlığını arttıran çocuklara uyarı. Eski Latinler en dengeli ve mutlu bir hayatın kendileri bilmeseler bile olağan insanların birbirine benzeyen hayatı olduğunu söylerler. Yapılan araştırmalarda hangi düzeyde olursa olsun en doğal kadınların o dünyalardaki kadınlar olduğunu göstermedi. Erkeklere karşı soğukluk duyma incinmesine en az uğrayanlar da onlarmış. Arada sırada hepimiz düşünürüz bu tür şeyleri. Marshall Eckhart, hayatta bir tek şey diyor çok kesin, kaybedileceği. Balzac da bakın ne demiş. Hayat mı nedir? Büyük iddialarla küçük gerçeklerden ibaret bir şey. Kış sabahları serin oluyor. Hele erken de kalkıyorsan. 13.1.1995. Ütücünün annesi acaba ne kadar yaşadı? Yeni yıkanmış renk renk, çeşit çeşit çamaşır yığınlarının rutubetiyle ütü sıcaklığının camları buğulandırdığı temizleyici dükkanında orta yaşlı iki kadın baş başa vermiş, hüzünlü bir yüzle konuşuyorlardı. Kadının biri yemekhane masaları kocamanlığındaki ütü masasının ucuna yarım oturmuş, aşağı doğru sarkıttığı bir ayağını hafif hafif kıpırdatıyordu. Öteki çamaşırların paketlenmesini beklerken müşterilerin bazen ucunu iliştirdikleri hasır sandalyeye oturmuştu. Arada bir içlerini çekerek ''Ne yapacaksın kardeş, işte böyle'' der gibilerden kaşlarını kaldırıp boyunlarını büküyorlardı. Temizleyici tel çerçeveli gözlüğü, hafif kamburumsu omuzlarıyla özensiz iş giysileri içinde 50'sini geçmiş mi geçmemiş mi pek belli etmeyen biriydi. 50'yi geçtin mi diye sorsan ne 50'si yahu daha 45'e bile varmadık da diyebilirdi. Ne 50'si çoktan 60'a merdiven dayadık da diyebilirdi. Kadınlarla fazla ilgilenmeden cep defteri, tükenmez kalem, çözülmeden çıkarılmış kravat türünden bir şeylerini topluyor ve kadınların duyacağı bir sesle ama kendi kendine konuşuyor gibi ''Ben gitmeden olmaz, dükkan artık perşembeye kadar kapalı kalsın.'' diyordu. Sonra bana döndü. ''Demincek annemin öldüğü haberi geldi de.'' dedi. Olayı doğal karşılamaya çalışan ama her taze ölüm haberinin insanı daha insancıl yapan yumuşaklığında her türlü ihtirastan arınmışların kadife sesiyle konuşuyordu.